Ayrım 24. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 84. Envali Gayrimenkule Kanununa Dair. 28 Mart 1912 Perşembe. Dün Harbiye Mektebi'nde vuku bulan merasim hasebiyle Meclis-i Vükela toplanmadı. Bugün vasati saat 1.30'da Bab-ı Ali'de birleşti. Envali Gayrimenkule Kanununu meclisin toplanmasından önce uygulamaya koymak için Vükela'da bir arzu gördüm. Yalnız ben muhalif kaldım. Benim muhalefetim esasa değildir. Envali Gayrimenkule Kanununun memleketimizde lüzumuna kaniyim. İtirazım iki noktayla sınırlıdır. 1. Envali Gayrimenkule Kanunu gibi tasarruf hukuku esaslarını değiştiren bir kanunu, Meclis-i Mebusan'ın toplanmasından önce uygulamaya koymak, kanun-ı esasinin 36. maddesine muhaliftir. Dipnot: Kanun-ı esasinin 36. maddesi, muaddel 36. madde, Meclis-i Umumi münakit olduğu zamanlarda devleti bir muhataradan veyahut emniyet-i umumiyeyi halelden vekaye için bir zarureti mübreme zuhur ettiği ve bu bapta vaazına lüzum görünecek kanunun müzakeresi için meclisin celp ve cemine vakt müsait olmadığı halde kanun-ı esasi ahkamına mugayir olmamak üzere heyet-i vükela tarafından verilen kararlar heyet-i mebusanın içtimaıyla verilecek karara kadar bağ irade-i seniye muvakkaten kanun hüküm ve kuvvetinde olup ilk içtimada heyet-i mebusana tevdi edilmek lazımdır. 2. Bu kanun kabul edilince iki kiralı vakıf olarak tasarruf edilmekte olan, gelir getiren vakfedilmiş mülklerin intikal haddi emlakin miras yoluyla geçmesi derecesinde genişletilmiş olacağından, bundan böyle mahlul kiralarının peşin alınan kısmından yıllık faydalandığı 100 bin liradan evkaf mahrum kalacaktır. Bu iki husus da hayli müzakere cereyan etti. Birinci itirazıma şu şekilde cevap hazırlamayı kararlaştırdılar. Maliye Nazırı bir takrir verir, bunda der ki, memleketimizin mali itibar ve emniyetini muhafaza edebilmek bu kanunun çıkarılmasına bağlıdır. Çıkmazsa borçlanmak da mümkün değildir. Gerçi bu da bir sözdür dedim. Fakat kanun-ı esasinin mezkür maddesinde, meclisin çağrılma ve toplanmasına vakit müsait olmadığı kaydı nasıl tevil olunur? 18 Nisan 1912 tarihinde Meclis-i Mebusan'ın açılışı karara bağlanmıştır. Şunda 20 gün kadar az bir müddet kalmışken bu kanunu nasıl çıkarabiliriz diye arkadaşları ikna etmeye çalıştım. Şeyhülislam Efendi Hazretleri ile Adliye ve Marif Nazırlarını tarafıma meyilli gördümse de hukukla alakadar olmayan diğer arkadaşlar her ne olursa olsun bu kanunun çıkarılmasından yana oldular. İkinci itirazıma da, gerçi mahlul kiralarının peşin alınan kısmından evkafın zararı vardır, fakat sonradan alınacak kiranın arttırılmasına dair olan maddeler de vardır. Bununla o zarar telafi edilir diye cevap vermek istediler. Ben de, o maddeler hakiki bir tetkike dayanmamaktadır. Bundan başka esasen sonradan alınacak kiranın şimdiye kadar tahsil edildiği yoktur. Nerede kaldı o sonradan alınacak kiranın ekleri tahsil olunsun? Bir de evkafın tahsil vasıtaları yoktur. Tahsil vasıtalarını temin içinde kanun lazımdır. O kanunu ne zaman yapacağız? Evkafın aleyhine olan maddeleri tatbik edeceğiz, lehine olan kira artırımı maddeleri uygulanamayacaktır. Şimdi bu kanunun sırası değildir dedim ve yalnız evkafın bu maddi zararını temin etmek için Maliye nezareti 200 bin lira senede ev kafa vermek ve o arttırılan kira bedellerini tahsil etmek lazım gelir. Yoksa ev kaf bütün bütün zarara uğrar diye fikrimi ortaya koydum. Nihayet gelecek toplantımızda bu işi müzakere etmek üzere bu işin müzakeresini ertelediler. Bir müddet daha başka işlerin müzakeresiyle meşgul olduk. Saat 6 raddelerindeydi. Harciye Nazırı'nın Ayas Paşa'da oturduğu hanenin yanmakta olduğunu haber aldık. Harciye Nazırı ile Dahiliye Nazırı Vekili Talat yangına gittiler. Biz de dağıldık. Dağılmazdan evvel müzakere ettiğimiz hususların en mühimi benim Anadolu Heyet-i Islahiyesi reisliği ile seyahatime dair olandır. Talat Bey heyete hitaben dedi ki, Hayri Bey Anadolu seyahatinden affını talep ediyor. Eğer cidden Hayri Bey gitmeyecek ise başka birini bulmak lazımdır. Herkesin bakışları bana çevrildi. Ben de onlara hitaben, evet rahatsızım, sıhhi mazeretim bu seyahate manidir. Hatta bir ay kadar izninizi istirham edeceğim. Tedaviye muhtacım, belki cerrahi muamele icrasına bile lüzum görülecektir dedim. Heyet-i Vükela'dan bazıları ısrar etmek istedi. Bittabi cevapları verildi ve Defter-i Hakani Nazırı Mahmut Esat Efendi'nin memuriyetini münasip gördüler ve kendisine Heyet-i Vükela namına teklifi Talat Bey'e havale eylediler. 29 Mart 1912 Cuma. Bugün Cuma selamlığında bulundum. Namazdan sonra Padişah Hazretleri ne vakit Anadolu'ya gideceğimi sordu. Mazeretimi Şeyhülislam Efendi söyledi. Ben de memuriyetimden, heyet-i ıslahiye, reisliğinden affımı rica ettim. Doğrudur, mazeretiniz var, gitmeyiniz dedikten sonra, ameliyata lüzum olursa birkaç güne kadar Cemil Paşa gelecektir, ona yaptırırsınız buyurdular ve iltifat ettiler. Oradan ayrıldıktan sonra bir arabayla damat Hafız Hakkı Beyefendi'nin Ortaköy'de taş merdivende bulunan hanesine gittim. Ahmet Rıza Bey, Talat Bey, Eyüp Sabri Bey, İsmail Can Bolat Bey, İsmail Hakkı Bey, baban. Bu zevatı buldum. 2 saat kadar görüştük. Oradan çıktık. Talat Bey, Ahmet Rıza Bey ile İsmail Can Bolat, Babanzade ile ben de Eyüp Sabri Bey ile arabalarla hareket ettik. Ben hanemin önünde indim ayrıldım. 7 Nisan 1912 Pazar. Bugün Meclis-i Vükela'da Envali Gayrimenkule Kanunu müzakere edildi. Bu kanun lahiyasını Meclis-i Mebusan'dan çıkaramayacaklarını anlayan vekiller, bazı maddelerinin meclisin açılışından önce geçici olarak tatbikini arzu ettiler ve beni raportör tayin ederek bugüne bırakarak ertelemişlerdi. 10 maddelik bir kanun yaptım. Bunlara 3 esası temin ettim. 1. Manevi şahısların emlak tasarrufu hakkının tasdiki. 2. Miri ve vakıf arazi ve gelir getiren kapalı binalarla hayır kurumlarına gerekli geliri sağlamak için vakfedilmiş malların vefattan sonra borç temini eylemesi. 3. İştigal haddinin genişletilmesi. Bunları temin eden maddeleri yazıp 10 madde olmak üzere tertip ederek Maliye Nazırı Nail Bey'e verdim. Padişahın huzurunda okudu, tasvip ettiler, hemen arz edilmesini münasip gördüler. Ben dedim ki, Meclis-i Mebusan'ın açılışından önce bu kanunu çıkarmak, kanunu esasiye muhaliftir. Çünkü 36. maddenin koyduğu hükümler düşünülürse, geçici kanunların ne suretle konacağı belli olur, devleti bir tehlike halinden ve umumi emniyeti halelden korumak maksadıyla vükela geçici olarak bazı kanuni hükümler koyar. Eğer meclisin çağrılma ve toplanmasına vakit müsait değilse. Birincisi böyle bir tehlike yoktur. İkincisi 18 Nisan 1922'de meclis açılacaktır. Talat Bey bana cevaben dedi ki, Maliye Nazırı, bu sene borçlanabilmek için bu kanunun çıkması lazımdır diyor. Borçlanmanın düzenlenmemesi devleti tehlikeye sokar. Dedim ki, bunu teslim edemem. Teslim olunsa bile kanun-ı esasiyede ikinci fıkra, meclisin çağrılma ve toplanmasına vakit müsait olmadığı halde diyor. Halbuki vakit müsaittir. Bunun üzerine bir müddet münakaşa cereyan etti. Diğer vükela hemen hepsi denilecek derecede bir ekseriyetle Talat Bey'e taraftardılar. Sadrazam da mütemadiyen hanesinden haber gönderiyor, bu kanunun çıkmasını hızlandırıyordu. Nihayet, efendim meclisin toplanmasından önce bu kanunu çıkarmaya benim razı olmam mümkün değildir. Ben istifa eder çekilirim, siz çıkartırsınız demeye mecbur oldum. Biraz durduktan sonra bu maddelerin meclise ivedilik kararıyla verilmesine razı oldular. Bundan mühim müzakere cereyan etmedi, meclis dağıldı. 8 Nisan 1912 Pazartesi. Saat vasati 5'te Mithat Bey Evkaf'a geldi. Beraber Beyoğlu tarafına geçtik. Tokatlıyan'da yemek yedik. Birlikte Cavit Bey'in hanesine geldik. Merkez-i Umumi orada toplandı. Gece yarısından 1,5 saat sonraya kadar seçim işiyle uğraştık. Mithat Bey'le oradan ayrıldık. Köprüye kadar yayan geldik. Orada bir otomobil bulduk, bindik. Ben Beşiktaş'ta indim. Vakit sabaha yaklaşmıştı. Yattım, uyuyamadım. Sabaha karşı 2 saat kadar anca uyuyabildim. 9 Nisan 1912 Salı sabahı kalktım. Evkaf katiplerinden bir efendi geldi. Muhasebeci Fuat Bey'in vefatı haberini verdi, üzüldüm. Derhal bir duş yaptım, giyindim. Fuat Bey'in hanesine gittim. Kimseler yoktur. Damadını taziye ettim. Oradan Evkaf nezaretine gittim. Nezaret erken ve memurlarını cenazeye gönderdim. Ben odamdan telefonla cenazenin Beşiktaş'tan ezani saat 5'te hareket ettiğini haber aldım. Bir arabayla Eyüp'e gittim. Cenaze de gelmiş. Öğle namazını orada kıldıktan sonra zavallı arkadaşım Fuat Bey'i defnettik. Kendisi bu salı gecesi ezani saat 9'da Beşiktaş'ta Hayrettin'deki yalısında üremiden böbrek hastalığıdır vefat etmiştir. Tahminen 52 yaşlarında gayet namuslu ve haluk bir zattı. Hukuk mektebinden tanırım. Hususi görüşüyorduk. 20 senelik arkadaşımdır. Rahmetullahi aleyhi ve rahmeten vasiyaten. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin yıllık toplantısı. 12 Nisan 1912 Cuma. Sabahleyin vasati saat 9'da Darülfünun'a gittim. Hilal-i Ahmer Cemiyeti kurucu azasının yıllık toplantısına davet edilmiştim. En az 100 azanın hazır bulunması şarttı. Halbuki saat 10'a kadar beklediğimiz halde ancak 40 aza gelebildi. Nizamname-i dahiliği gereğince 15 gün sonra toplanmak üzere dağıldık. Dipnot: Nizamname-i dahiliği iç tüzük. Oradan Sinan Paşa Camii'nde Beşiktaş'ta selamlık törenine geldim. Namazdan sonra Sultan 5. Mehmet Hazretleri Hümayun Mahfili kapısında arabaya bineceği sırada bana hitap ederek şöyle iltifat etti. Anadolu seyahatine gidemeyeceğinizi sadrazama söyledim. Gitmeyiniz, başkasını göndersinler. Bu adam burada bize lazımdır dedim. Sadrazam sizi görünce söyler buyurdu. Teşekkür ettim. Arabaya binip çiftliğe gittiler. Bugün cuma namazını kılarken yani hutbe okunurken 2. mabeyinci Tevfik Bey ile aramızda şöyle bir konuşma cereyan etti. Ben, Hatip Efendi'nin Padişah Hazretlerinin ismini Mehmet Reşat Han olarak adlandırmasını ben münasip bulmuyorum. Meclis-i Umumi-i Milli Cülus kararnamesinde 5. Mehmet Han olarak adlandırılmıştı. Tevfik Bey, Evet öyledir, fakat Padişah Hazretleri Reşat mahlasının daima zikredilmesini arzu ediyor. Bu benim meşhur ismimdir diyor. Hatta sikkelerde Tuğra'nın yanında kazınmış olan Reşat kelimesinin bazen iyi hak edilmemesine canı sıkılıyor. Bir iki defa bendenize söyledi. Ben de efendim sizin sikkeniz pek çok tedavül eylediğinden aşınmış olacaktır dedim. Mümkün ise Maliye Nazırı'na Zat-ı Âli'niz ihtar ediniz. Hülasa Padişah Hazretleri ismiyle beraber Reşat mahlasının zikredilmesini daima arzu eder. Bu husustaki müzakere bu kadardır. Namazdan sonra Padişah Hazretleri döndüğünde Tevfik tekrar yanıma geldi. Seninle biraz görüşmek isterim dedi. Hünkâr odasına çıktık. Kapıyı kapadı, birer sandalyeye oturduk. Şöyle beyanatta bulundu. Size gayet mahrem bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarınızdan icap edenlerin dikkatini çekebilirsiniz, fakat benim namımı zikretmeyiniz. Veliahtın bugünlerde biraz asabilik göstermeye başladığını işitiyorum. Kendi kendine başını alıp gidiyor, yağmur altında şemsiyesiz geziyor. Velhasıl akıl hastalığına tutulduğu anlaşılıyor. Veliahttan sonra Vahdettin Efendi'dir. Bu ise zannederim milletin başına bela olur. Bu sözleri teessüf ve hayretle dinledim. Veliahtın sıhhati bu suretle bozulmuşsa cidden acırım. Hem veliahtın şahsına hem de millete ve memlekete acırım. Zira Veliaht Hazretlerinin ciddiyet ve metaneti bu memlekete hizmet eder ümidini bende hasıl etmiştir. Cenab-ı Hak acil şifa ihsan buyursun. Benim sessiz kalmam ve yalnız teessüfler beyan eylemem üzerine, Tevfik Bey, ben durumu bir daha tahkik ederim. Alacağım malumatı sana bildiririm dedi. Her ikimiz üzgün bir halde ayrıldık. Rusya ve Boğazlar meselesi. 28 Nisan 1912 Pazar. Bugün Meclis-i Vükela Bab-ı Ali'de vasati saat 3'te birleşti. Bahr-ı Sefid, Çanakkale, Boğazı'nın açılışını Rusya Devleti bir notayla talep ediyor. Diyor ki, gerek barış zamanını ve gerek sefer zamanı ticaret gemilerine üstü çizili, boğazların kapatılması mevcut antlaşma hükümlerine aykırıdır. Bu fıkrayı tetkik ettik, bu sözün menşeini düşündük. Ayastefanos Antlaşması'nın zannederim 23. maddesinde adı geçen fıkra meali yer almaktadır. Dipnot: Ayastefanos Muahedenamesi'nin 24. 23. değil maddesi. Kalai Sultaniye ile Halici Dersaadet, Hali Sefer ve Hazar'da Rusya limanlarından gelen veyahut Rusya limanlarına giden bitaraf devletler sefaini ticariyesine açık kalacaktır. Binaenaleyh Devlet-i Aliye 1856 ahkamı hilafına olarak Badema, Karadeniz ve Azak Denizi limanları önünde itibari bir abluka vaz etmemeyi taahhüt eder. Fakat Berlin Antlaşması'yla Ayastefanos Antlaşması'nın hükmü kalmamıştır. Gerçi Rusya hükümeti antlaşmalara aykırı demekle yetiniyor. Hangi antlaşmaya aykırı olduğunu belirtmiyor. Ancak Ayastefanos Antlaşması'ndan başka adı geçen fıkra hükmünü gösterir bir antlaşma olmamasına bakılırsa, maksadı Ayastefanos olacaktır. Biz de bu fıkraya menşe ve dayanak mahalli göstermeyerek, memleketi tehlikeli bir hale ve tehlikeye sokacak her nevi tecavüze karşı boğazları kapatmak Osmanlı hükümetinin hakkıdır dedikten sonra, boğazın açılıp açılmaması tartışma konusu oldu. 4,5 saat devam eden müzakere neticesinde, 1. Boğazın mecburiyetle açılmasına mahal verecek müracaatlara ve devletlerin baskısına meydan vermeyerek, yalnız ticaret gemilerinin geçebileceği kadar bir izin şimdiden açılması fikriyle, 2. Boğazı açmayıp İtalya devleti Düveli Muazzama'ya boğaza tecavüz etmeyeceğine teminat vermesi veyahut bizce tam emniyet hasıl olması halinde açarız cevabının verilmesiyle şimdilik yetinilmesi fikri oya konuldu. Birinci fikri yalnız ben kabul ettim. Diğer arkadaşlar ikinci fikre katıldılar. Ekseriyet o şekilde karar verdi. Konuşma esnasında arkadaşlardan bazıları, mesela Hariciye Nazırı Asım ve Maliye Nazırı Nail Beyler de birinci fikirde oldukları halde sadrazamın meylini hissetmeleri üzerine fikir değiştirdiler. Her ikisinin de bu hususta sabit fikirleri olmadığı sözlerinden anlaşılıyordu. Her neyse bugün bu suretle karar verildi. 1 Mayıs 1912 Çarşamba. Bugünkü Meclis-i Bükela'da yine Boğaz meselesi mevzu bahis oldu. İngiltere'de sefirimiz Tevfik Paşa'dan gelen telgrafta, gerçi Boğaz'ın kapatılmasında hakkımız belli ise de, açılmasının bizim için daha faydalı olacağı tavsiye olunuyor. Diğer devletlerin teklifi de buna yakındır. Rusya hükümeti de evvelki teklifinden vazgeçmiyor. Bunun üzerine ceryan eden müzakere neticesinde yapılan yazışmaların neticelerine göre, açılmamasının daha sonra mecburiyetle açılması sonucunu doğurabileceği ve bu da Londra Antlaşması'yla bize temin edilmiş olan bir hakkı ihlal demek olmasından dolayı şimdiden açılması, yani bir tüccar gemisinin geçişine müsait bir iz açılması sureti tasvip olundu ki, evvelki mecliste benim fikrimdi ve evvelce bu fikri desteklemiş olsaydık bence daha münasip olurdu. Çünkü böyle olacağı malumdu. Dipnot: Londra Antlaşması'nın ikinci maddesi. Kale-i Sultaniye, Çanakkale ve Karadeniz Boğazları'nın 1856 senesi Mart'ının 30'u tarihiyle mahsus mukavelename ile konmuş ve tesis kılınmış olan kapalılığı kaidesi, mezkür antlaşmanın hükümlerini muhafaza ederek, Bab-ı Ali'ce lüzumu görüldüğü halde, Padişah Hazretlerinin mezkür boğazları barış zamanı birbirini dost sayan ve müttefik devletler savaş gemilerini açmak hak ve yetkisiyle muhafaza ve ipka olunmuştur. Bu karar verildi, meclis saat 7.30'da son buldu. Sadrazamla hususi görüştüm. Envali gayrimenkule kanunundan bazı maddelerin tertip ve tanzimini ve esbab-ı mucibe layihasının hazırlanmasını bana havale etmişlerdi. Onları hazırlamıştım. Sadrazama verdim. Gelecek mecliste mevzu bahis etmek üzere aldı. Meclis-i Mebusan Reisliği Meselesi. 3 Mayıs 1912 Cuma. Bugün Cuma namazından evvel Beşiktaş Sarayı Hümayunu'nda Baş Mabeyinci Lütfü Bey'in odasında kendisiyle yalnız olarak görüştüm. Havadan sudan biraz sohbetten sonra size tebliğ edecek bazı sözler vardır. İyi ki teşrif ettiniz. Padişah Hazretleri geçen gün Meclis-i Mebusan Reisliğine kimin seçileceğinden bahis buyurdular ve nihayet dediler ki, benim tarafımdan Hayri Bey ile Talat Bey'e söyle, bu sene Meclis-i Mebusan Reisliğine Saruhan Mebusu Hüseyin Kazım Bey'i münasip görüyorum. O olmazsa Kastamonu Mebusu Necmettin Bey münasip olur. O da olmazsa Hacı Adil Bey de münasiptir. Bazı gazeteler Halil Bey'den de bahsediyorlar. Efendimiz onu münasip görmüyorlar dedikten sonra sözüne devam ile, ben Padişah Hazretlerine efendim Talat Bey'i görmek bendeniz için müşküldür. Bab-ı Ali'ye gitsem irade tebliğine gittim diyerek dedikodu malzemesi olur. Ama Hayri Bey'i cuma günleri görürüm. Ona emrinizi tebliğ ederim. Hayri Bey Talat Bey'e söyler. Hayri Bey fırkanın kodamanlarındandır dedim. Padişah Hazretleri de evet fırkanın kodamanlarındandır dedi ve sözü bitirdi. Cevaben dedim ki, Efendimizin iradeleri hepimiz için emirdir. Talat Bey'e de bit tabi yarın tebliğ ederim. Ancak Meclis-i Mebusan reisini Heyet-i Mebusan seçer. Heyet-i Umumiye'nin seçeceği reisi şimdiden tayin etmek mümkün değildir. Başmabeyinci dedi ki, doğrudur. Reis seçimi meclise aittir. Ancak memleketin padişahı olmak hasebiyle meclis reisini düşünüyor. Hay hay diyerek sözünü kestik. Oradan başkatip Halit Ziya Bey'in odasına gittim. Yalnız buldum. Onunla konuşmamız Mebusan Meclisi reisinin seçimine dair oldu. Halil Bey'in seçilmesinden bahsetti. Dedim ki, iyi ama padişah hazretleri Halil Bey'i münasip görmüyorlarmış. Başmabeyinci şimdi bana öyle bir irade tebliğ etti. Başkatip, hayır efendim, padişah hazretlerinin sözleri kat'i bir mahiyette değildir, mücerrettir. Bir görüş beyanından ibarettir. Bir de başmabeyinci Halil Bey'i sevmez. Aralarında şahsi bir muhabbetsizlik vardır. Onun da biraz tesiri olmalıdır. Siz bildiğiniz gibi hareket ediniz. Hem de padişahı o kadar her şeye karıştırmaya alıştırmak doğru değildir dedi. Bu sözü makul ve isabetli buldum. Hakikaten padişahın meclis mebusanın sırf iç işlerine ait olan bir seçime kadar arzu beyanıyla da olsa müdahalesi doğru değildir. Başmabeyinci saf adamdır fakat akli kuvveti ve muhakemesi başkatipten çok geridir. 5 Mayıs 1912 Pazar. Bugün vasati saat 3'te Meclis-i Vükela Baba Ali'de Sadrazam Sait Paşa'nın başkanlığında toplandı. Müzakereye başlamadan yukarıdaki ifadeli hatırayı Talat Bey'e söyledim. Meclis reisini seçmek meclise aittir diyerek sözü kesti. 24. ayrımın sonu. Sayfa 93.